Şimdi adalet kavramının Marx'ın kapitalizme getirmiş olduğu eleştirideki rolü üzerine bugün konuşacağım. Aslında ben bu konu üzerine bayağı eskiden çalışmaya başlamıştım. Çünkü henüz daha Berlin Duvarı yıkılmadan önce 1980'li yıllarda özellikle İngilizce konuşulan dünyada çok ciddi bir tartışma olmuştu. Adalet kavramının Marx'ın kapitalizm eleştirisinde bir rolü var mıdır, yeri var mıdır? Varsa nasıl bir yeri vardır? Ve benzeri sorular etrafında alevlenmiş olan bir tartışma idi bu. Fakat 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve reel sosyalizmin ortadan kalkmasıyla birlikte bu tartışmanın teorik tarafı da önemli ölçüde sönümlendi. Uzun süre geri dönülmedi ama sanıyorum az önce Demet'in de söylediği gibi şu anda kapitalizmin gelmiş olduğu yeni nokta ve bunun getirdiği krizler elbette bu soruları yeniden sormayı gerektirecek. Yani kapitalizmi hangi perspektiften eleştireceğiz? Bu eleştirinin içeriği ne olacak? Ama tabii bu konuda rivayet muhtelif ve benim bugün söyleyeceğim şeyler de biraz sürpriz gibi gelebilir size. Onun için şimdiden uyarayım. Şimdi 1980'li yıllara gelindiğinde, bu arada kaç dakika vaktim olduğunu, 45 dakika konuşsam çok uzun olur mu? Çünkü yani daha da uzun konuşabilirim. Konu çok uzun bir konu, üzerinde kitaplar yazılacak kadar geniş bir konu. Nitekim bu tartışma başladıktan sonra da bu tartışma bağlamında Marx'ın temel metinlerine tekrar geri dönüldü. Yeni bir gözle bu metinler okundu bu sorular bağlamında ve ortaya oldukça geniş bir literatür çıktı. Bu literatürü taradığım çalışmalarım var ama tabii ki hepsini burada sizlerle paylaşmak 45 dakika içerisinde zaten mümkün olan bir şey değil.
Şöyle bir şey önerebilir miyiz? 20 dakika sonra bir 10 dakika ara verip sonra 25 dakika ardından tartışma yapalım.
Yok, ben 45 dakika konuşurum. Bırakırsan 145 dakika.
Hayır, bu 45 dakikanın hakkını verebilmek için dinleyiciler açısından.
Hani bakalım, o zaman gidişata göre şey yaparız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. 1980'li yıllara gelindiğinde, aslında 1980'li bütün bu tartışmayı yaparken tarihsel kontekste dikkate almak gerekiyor. Tarihsel kontekstin kendisi çok önemli. Çünkü daima şunu söylerim. 1980'li yıllar geriye dönüp baktığımızda iktisat açısından ve siyaset açısından en önemli 10 yıllardan bir tanesi. Geride bıraktığımız yakın geçmişte. Çünkü 1979 yılında Thatcher İngiltere'de, 1980 yılında Reagan'ın Amerika'da seçimleri kazanmasıyla birlikte zaten dünyada daha önce uygulanmaya başlamış olan neoliberalizm kurumsallaştı. Ve dolayısıyla neoliberal politikaların güçlü bir şekilde dünyaya hakim olduğu bir çağa geçildi. Bu dediğim 1980'li yılların başı. 1980'li yılların sonu ise reel sosyalizmin çökmesi ve mağlubiyeti kabul etmesi idi. Dolayısıyla 10 sene gibi kısa bir süre içerisinde ya da 9 sene gibi kısa bir süre içerisinde soğuk savaşı da kendisiyle beraber getirmiş olan çok önemli bir gerilim kapitalizmin lehine çözülmüş gibi göründü. Hatta hatırlıyorsanız o dönemlerde tarihin sonuna gelindi. Artık bundan sonra liberal demokrasilerden başka hiçbir sistemin şansı yoktur gibi makaleler yazıldı. Fukuyama gibi isimler tarafından. Ama bir taraftan da elbette bu dönem, yani 1980'li dönem, 80'ler, yavaş yavaş o reel sosyalizmin kendisinin tıkanma noktasına geldiği ve onun hakkında ciddi bir söylemin, eleştirel söylemin sol içerisinden de önemli bir noktaya geldiği bir zaman sürecine tekabül ediyor. Birazdan ondan bahsedeceğim. Ama 1980'li yıllara gelindiğinde aslında çok genel bir kanı vardı. O kanı ise şu idi: Marx adalet kavramına karşıdır ve kendi eserinde de bu kavramı kullanmaktan iki tane temel nedenle kaçınmıştır. Nedir bu temel nedenler? Bir tanesi Marx'ın kapitalizm eleştirisinin içeriğinde yer yoktur. Çünkü adalet esas itibariyle bir burjuva kategorisidir ve bu kategori açısından bakıldığında kapitalizm tümüyle adaletlidir. Dolayısıyla adaletin kendisi göreceli bir kavramdır, bir burjuva kavramıdır ve bu kavram açısından tabii ki kapitalizm adaletli bir sistemdir. Bu anlamda postkapitalist bir bakış açısından veya antikapitalist bir bakış açısından kapitalizmi eleştirirken bu kavramı kullanmak doğru değildir. İkinci neden ise Marx'ın adalet kavramının kullanımına karşı olmasıyla ilgili olarak vurgulanan şu idi. Marx'a göre postkapitalist toplum adaleti gerektiren koşulları öylesine aşacaktır ki adaletten bahsetmek, bu Marx'ın kendi lafları, artık tedavülden kalkmış kuru bir laf kalabalığına dönüşecek. Birazdan buraya geri döneceğim. Adaletin koşulları nedir ve bu koşullar ne zaman geçerlidir? Bu koşullar ortadan kalktığında adalet kavramının kendisi manalı bir kavram olarak var olmaya devam edebilir mi, edemez mi? Ve Marx bununla ilgili ne düşünüyor? Şimdi bütün bunlar güzel. Tam da şimdi bu noktada demin sözünü ettiğim tarihsel kontekste geri dönmekte yarar var. Çünkü Marx'a atfedilen bu konu aslında Marx'a çok ciddi bir eleştirinin getirilmesine de neden oldu. Tam da sözünü ettiğim o tarihsel süreç ve kontekst dolayısıyla. Yani bu eleştiriye göre aslında reel sosyalizm ya da kurumsallaşmış Marksizm diyelim buna, bir, adalet koşullarını aşamadı. Dolayısıyla uygulanan sosyalist politikaların yarattığı yeni sosyoekonomik koşullarla birlikte adalet kavramını gerektiren birçok sorun ortaya çıktı. Ve bu sorunlara getirilen çözümler dehşet verici bir takım uygulamalar şeklini aldı. Çünkü solun bu noktada kendisine bir referans noktası olarak alabileceği herhangi bir adalet anlayışı, Marksist bir adalet anlayışı veya kavramı yoktu. Buna verebileceğimiz çok sayıda örnek var tabii ki reel sosyalizmde gerçekleşmiş olan o dehşet verici uygulamalarla ilgili olarak. Ben burada o özel örnekleri vermeyeceğim. Literatür içerisinde o örnekler zaten gayet iyi biliniyor. Bu anlamda Marx'a getirilen eleştiriye göre Marx sadece postkapitalist toplumun o müstakbel doğası hakkında yanılmakla kalmamıştır denildi. Ama aynı zamanda kurumsallaşmış Marksizmin bugüne kadar gelen tarihi boyunca hüküm sürmüş olan dehşetin de sorumlusudur Marx'ın kendisi derdi. Tabii ki bu nedenle buna cevap olarak farklı bir takım yorumlar ortaya çıktı. Örneğin dendi ki Marx aslında üstü kapalı, örtük, çok net olmasa da kapitalizme getirdiği eleştiride adalet kavramından yararlanmıştır ve dolayısıyla Marx'ın kapitalizme getirdiği eleştirinin bir adalet boyutu vardır. Her ne kadar bu bölük pörçük net olarak konmamış veya ifade edilmemiş olsa da. Dolayısıyla verilen cevaplar içerisinde söylenen şeylerden bir tanesi, Marx'ın söyledikleri yanlış anlaşıldı ve aslında dolayısıyla revizyona tabi tutuldu Marx'ın söyledikleri ve yine dolayısıyla aslında bundan sorumlu olan, yani bu reel sosyalizmin işlediği suçlardan sorumlu olan merci Marx'ın kendisi değil, onu yanlış anlayanlardır. Şimdi bu tartışma önemli çünkü bu tartışma sadece akademik çevrelerde olan bir tartışma değil. Örneğin bu tartışmaya taraf olan önemli isimlerin bir kısmı 1980'li yıllarda İngiliz Marksizminin, İngiliz Troçkizminin önde gelen isimleri idi. Ve bunlar diyorlardı ki sol bugüne kadar işlemiş olduğu suçlarda sorumluluğu kabul etmek yerine ahlaki bir kinizmin arkasına saklanmak suretiyle kendilerine haklı çıkartmaya çalıştılar. Kendilerini temize çıkartmaya çalıştılar. Ama artık solun kendisinin de bununla yüzleşmesi gerekir. Ve bu yüzleşme esnasında eğer Marx'ı sorumlu tutmak istemiyorsak o zaman Marx'ın eserine tekrar geri dönmemiz ve orada bir adalet kavramı var mıdır, yok mudur, bunu bulmamız gerekir şeklinde bir tavır alındı. Bunun içerisinde, bu tavrı alanlar içerisinde önde gelen isimlerden bir tanesi örneğin G.A. Cohen'dir. Bir tanesi Norman Geras'tır ki Norman Geras'ın kitapları Türkçe'ye de çevrildi. Ama dediğim gibi bu tamamen tarihsel konjonktürle ilgili olan bir şeydi. Şimdi bu benim açımdan da önemli çünkü bu eleştiri aslında Marx'ın eleştirisinde, kapitalizm eleştirisinde adalet meselesini tekrar düşünmeyi gerektiriyor. Ve bu anlamda da yorumlar içerisinde demin de sözünü ettiğim üzere Marx adaleti kullandı diyenler var. Marx'ın kapitalizm eleştirisi normatif bir eleştiridir ve bu normlar içerisinde, normatif eleştirinin kullandığı normlar içerisinde adaletin önemli bir rolü vardır diyenler var. Ya da hayır, Marx'ın eleştirisi normatif bir eleştiri değildir ve dolayısıyla adaletin de burada yeri yoktur diyenler var. İşin ilginç tarafı, maalesef işin en zor tarafı, her iki yorumu da destekleyecek bol miktarda Marx'ın eserleri içerisinde ifadenin var olması. Dolayısıyla meseleye girerken aslında şöyle bir şey yapmayı ben tercih etmişimdir daima. Bu konuda yazdığım yazılarda da. Şimdi elimizde kapitalizm adını verdiğimiz bir sosyoekonomik sistem var. Ve bu sosyoekonomik sisteme getirilen bir eleştiri var. Bu eleştirinin nasıl bir eleştiri olduğunu saptamadan önce veya tartışmaya başlamadan önce temel bir takım ayrımlar yapmak gerekiyor. Ben felsefeciyim, bu mesleki bir deformasyon, yani temel ayrımları yapmadan, meseleyi netleştirmeden, kullandığın terimleri netleştirmeden topa girmem. Dolayısıyla da burada da aynı stratejiyi takip ediyorum. Şimdi elimizdeki birinci ayrım çok net. Yani bir sistemin, sosyoekonomik bir sistemin adalet temelinde yapılan eleştirisiyle adalet temelinde yapılmayan eleştirisi arasındaki ayrımdan söz ediyorum. İkinci ayrım ise adalet temelinde yapılan bir değerlendirme veya eleştirinin alabileceği iki biçimi ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesine içsel eleştiri diyoruz, bir tanesine dışsal eleştiri. Şimdi bir sistemin adalet açısından içsel eleştirisi ne zaman mümkündür? Ancak o sistemin kendi adalet anlayışı sistemin kendi eleştirisi için bir malzeme sunuyorsa, yani sistem kendi normlarının gereklerini yerine getirmekten acizse. Çünkü her toplumun zımni de olsa o toplum içinde yaşayan insanlara yapmış olduğu belli vaatler vardır. Ve bu da o toplumun kendi meşruiyet zeminini oluşturur. Bu vaatleri yerine getirememişse eğer, ki adalet de bunlardan bir tanesi olabilir, o zaman örneğin kapitalizmin içsel bir eleştirisini yapmak mümkündür. Yani kapitalist bir adalet anlayışının alıp kapitalizmin kendisine uygulamak ve sen kendi adalet anlayışını dahi gerektiği gibi yerine getiremedin ve dolayısıyla ortada bir sorun var demek. Şimdi dışsal eleştiri ise tabii ki tamamen dışarıdan bambaşka bir adalet anlayışı açısından yapılan eleştiri olacaktır. İçsel eleştiri, dışsal eleştiri arasındaki ayrım ve bunun elaborasyonu, yani geliştirilmesini elbette herkesten önce Frankfurt Okulu'na borçluyuz. Erken dönem Frankfurt Okulu, özellikle de Adorno, Horkheimer ve Marcuse'nin uyguladıkları bir eleştiridir bu. Ve derler ki, araçsal aklın tamamen hakim olduğu bir dünyada akıl artık bizlere rasyonel ve normatif bir takım hedefler sunabilecek olmaktan çıkmıştır. Ve aklın kullanımı tamamen araçsallaşmıştır. Aklın böyle bir dönemde araçsal olmayan tek bir kullanımı mümkündür. O da sistemi otoriterleşen batı kapitalist sistemini kendi adalet anlayışı veya kendi, pardon, adalet kavramını kullanmıyor onlar, kendi normatif sistemi açısından eleştirmek. Kapitalizm bize neyi vaat etti? Vaatlerini yerine getirebildi mi? Getiremediyse o zaman kendi vaatleri ve bu vaatlere temel oluşturan normatif sistem açısından kapitalizmi eleştirmek. Bu konuda bol miktarda malzemeyi az önce sözünü ettiğim o ünlü filozofların özellikle 1930'larla 1945'e kadar olan dönemde yazdıkları metinlerde bulabilirsiniz. İçsel eleştiri dediğimiz şey, ki bu içsel eleştiri kavramı aslında onların da icat ettiği bir kavram değildir. İlk Hegel'le başlar, arkasından erken dönem Marx'ta bol miktarda kapitalizmin adalet temelli olmayan bir içsel eleştirisini bulabilirsiniz. Kapitalizmi kendi vaatleri açısından eleştirmek. En güzel örneklerinden bir tanesi de Marx'ın genç Hegelcilerden Bruno Bauer'e karşı yazmış olduğu Yahudi sorunu metnidir. Ama Alman ideolojisinde de bu yönde önemli pasajlar elbette bulmak mümkün. Dolayısıyla dedik ki kapitalizmin adalet temelinde olmayan eleştirisi, adalet temelinde olan eleştirisi de ya kapitalizmin kendi normatif sistemi açısından yapılabilir ya da dışarıdan bir başka adalet anlayışı tarafından dışsal bir standart açısından yapılabilir. Şimdi burada üçüncü bir ayrım daha var. O da nedir? O dışarıdan, yani kapitalizmin kendi adalet anlayışı açısından değil de kapitalizme özgü olmayan bir adalet anlayışının kendisini ikiye ayırmak mümkün. Dışarıdan uygulanacak olan o standart. Burada kullanılacak olan, kapitalizmi eleştirmek için kullanılacak olan adalet anlayışı yine bir üretim biçimine göreceli olabilir. Örneğin sosyalist bir adalet anlayışı olabilir, komünist bir adalet anlayışı olabilir. Ya da göreceli olmaz, tamamen tarih aşırı, yani evrensel, doğal bir adalet anlayışı açısından bu eleştiri yapılabilir. Dolayısıyla bu üç ayrımı yaptıktan sonra bunları birleştirdiğinizde ortaya aslında kapitalizmin eleştirisi için mümkün dört ayrı yöntem veya yaklaşım çıkıyor. Bunlar nedir? Bir, elbette kapitalizmin adalet temelli olmayan eleştirisi. İkincisi, kapitalizmin kendi adalet anlayışı açısından eleştirisi. Üçüncüsü, kapitalizmin antik kapitalist ama başka bir üretim biçimine göreceli olan bir adalet anlayışı açısından eleştirisi. Dört, kapitalizmin dışarıdan ama başka bir üretim biçimine göreceli olmayan evrensel, tarih aşırı bir adalet anlayışına göre eleştirisi. Dediğim gibi dolayısıyla bütün bu literatürde bu dört yaklaşımın dördü de, bunu ben formüle ediyorum tabii ki, kimse böyle söylemiyor. Ama bu dört yaklaşımın dördü de var ve bu dört yaklaşımın dördünün de kullanabileceği bol miktarda malzeme Marx'ın metinlerinde mevcut. Dolayısıyla benim göbeğim çatlamıştı. Yani bu pozisyonları formüle etmek, bunların içeriğini dolduracak pasajları Marx'ta tek tek tespit etmek, sonra bunun üzerinden bu yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırmak. Şimdi bunların hepsini burada tabii bugün anlatmam mümkün değil. 45 dakika zaten neredeyse 15-20 dakikası geçti. Dolayısıyla ben daha ziyade kendi tercih ettiğim yaklaşımı anlatacağım. Devamında eğer gerekirse diğer yaklaşımları da kullanabiliriz. Şimdi sürpriz yapacağım demiştim. Ben birinci yaklaşımı tercih ediyorum. Yani Marx'ın kapitalizm eleştirisinde adalet anlayışının yeri olmadığını savunan yaklaşımı takip ediyorum. Bu yaklaşıma göre dediğim gibi kapitalizm adaletsiz değildir Marx'a göre ve adalet kavramının da kapitalizm eleştirisinde yeri yoktur. Peki böyle bir yaklaşıma temel oluşturan Marksist veya Marx'ın böyle bir yaklaşıma temel oluşturacak doktrini veya metni hangisidir? Veya yaklaşımının temeli nedir? Tarihsel maddecilik. Çünkü Marx tarihsel maddeciliğe taahhüdü olan, onu aslında ortaya çıkartmış olan figürlerden bir tanesi. Ve tarihsel maddeciliğe göre hukuki birer kurum olarak, yani birer üst yapı kurumu olarak adalet ve haklar üretim biçimlerinden neşet ederler, onlardan doğarlar ve onlara tekabül ederler. Ve dolayısıyla da adalet gibi, hak gibi, hukuk gibi bir takım kavramların işlevi aslında üretim denilen sürecin, ekonomik üretim denilen sürecin failleri arasındaki işlemleri meşru kılmaktan ibarettir. Yani bir üst yapı kurumu olarak adalet aslında kapitalist üretim biçimini meşru kılmak işleviyle yükümlü olan ve bunu yerine getiren bir kurumdan ibarettir. Tabii ki bu işlemler üretim ilişkileri olarak spesifik bir üretim biçimini tarif eder ve Marx da bunu hepinizin bildiği üzere sanıyorum ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözünde son derece net olarak söyler. Altyapıda üretim biçimi vardır. Üretim biçimi içerisinde üretim ilişkileri ve üretim güçleri vardır. Bu üretim biçimi bir ideolojik üst yapı kurar. Bu ideolojik üst yapının içinde felsefe, sanat, tarih, tıp demeyeceğim çünkü söylemiyor öyle bir şey. Ama işte bildiğimiz o hukuk bütün kurumlar vardır ve bunların görevi de altyapıyı meşru hale getirmektir. Şimdi bu tabii ki Marx'ın az önce de dediğim gibi ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözünde özellikle formüle ettiği bir doktrin ama bunu birebir uyguluyor Kapital'in 3. cildinde. Şimdi Kapital'in 3. cildinden bir alıntı yapacağım. Orada Gilbert isminde birisiyle bir polemiğe gidiyor veya ondan bahsediyor. Ki biliyorsunuz Marx'ın tarzı çok önemli bir teorisyen olmasına rağmen çok polemik bir tarzdır. Çok saldırgan, agresif, yeri geldiğinde satirik, karşısındakini yani dolduğuna pişman edecek şekilde. Orada Gilbert isminde bir başka kişinin doğal adalet diye bir şey vardır, evrensel adalet diye bir şey vardır gibi bir önermesine karşı çıkıyor ve diyor ki burada, yani söz konusu olan kapitalist üretim biçimi olduğunda Gilbert'ın yaptığı gibi doğal adaletten söz etmek saçmadır. Üretimi yürütenlerin arasında geçen işlemlerin adaleti, kapitalist üretim süreci içerisindeki işlemlerin adaleti, bunların yani bu süreçlerin üretim ilişkilerinin doğal sonuçları olarak ortaya çıktıkları olgusuna dayanır. Bu ekonomik işlemlerin ilgili tarafların iradi hareketleri olarak, kendi ortak iradelerinin ifadeleri olarak ve bir üçüncü tarafa karşı yasa zoruyla kabul ettirilebilir sözleşmeler olarak göründükleri hukuki biçimler aslında içeriği belirleyemezler, sadece ifade ederler. İçerik üretim tarzına tekabül ettiği, ona uygun düştüğü yerde adaletlidir. Bu biçimle eğer olmuyorsa adaletsizdir. Dolayısıyla kapitalizmin üretmiş olduğu adalet anlayışının içeriğini dolduran şey kapitalizmin üretim biçimi olduğuna göre aralarındaki tekabül ilişkisi itibariyle kapitalist adalet anlayışı açısından kapitalizm adildir. Ama diyor mesela Marx yine aynı pasajda kapitalist üretim temelinden bakarsanız kölelik adaletsizdir. Yine aynı perspektiften bakarsanız kapitalist üretim içerisinde bir metanın üretimine hile karıştırılırsa bu da adaletsizliktir. Ama içine hile karıştırılmayan bir üretim sürecinde taraflar arasındaki transaksiyonlar yani işlemler, iktisadi işlemler kapitalist adalet anlayışı açısından tamamen adildir diyor. Ve bundan başka da hiçbir adalet anlayışını uygulayamazsınız kapitalizmi eleştirmek için. Her adalet, her üretim biçimi kendisinin üretmiş olduğu adalet anlayışı açısından ancak ne yapılabilir, tartışılabilir veya eleştirilebilir. Şimdi bu pasaj tek değil. Bir başka çok önemli metin daha var bu konuda. O metinde Marx'ın nispeten son zamanlarında yazmış olduğu bir metin. Gotha programının eleştirisi bu metin. O Gotha programı dediğimiz program, sosyal demokratların yazdığı bir program. Ve orada şunu talep ediyorlar. Emek denilen şeyin ürettiği bir hasılat var. Ve bu hasılat adaletli, hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmalı diyorlar. Marx ise o metnin yanına bir takım notlar düşüyor eleştirmek için. Sonra bunu kitap haline getiriyorlar. Orada söz konusu olan dolayısıyla emeğin ürettiği değerin nasıl dağıtılacağı, kim ne kadar bundan pay alacak ve bu dağılım adaletli olması için bu dağılımın ne gerekir? Şimdi Marx şu soruyu soruyor, diyor ki adil bir dağıtım nedir? Distribüsyondan bahsediyoruz burada. Burjuvalar bugünkü dağılımın adil olduğunu iddia etmiyorlar mı? Ve aslında bugünkü üretim tarzı temelinde tek adil dağılım bu değil mi? Ekonomik ilişkiler hukuk anlayışları tarafından mı düzenlenir yoksa tersine hukuksal ilişkiler ekonomik ilişkilerden mi kaynaklanır? Yani eğer geri dönersek tarihsel maddeciliğe elbette Marx'a göre ekonomik ilişkilerdir hukuksal ilişkileri belirleyen yoksa hukuksal ilişkiler geriye dönüp ekonomik ilişkileri belirleyemezler veya dönüştüremezler. Evet. Peki burada şu soruyu sorabilirsiniz. Tamam böyle söylüyor Marx ama Marx'ta bir taraftan da çok ciddi bir sömürü söylemi var. Yani kapitalistin işçiyi ya da proletaryayı sömürdüğüne dair artık değer kavramından hareketle, emek değer teorisinden hareketle Marx kapitalizmin bir sömürü düzeni olduğunu söylüyor. Bu sömürü düzeni ise eğer kapitalizm, o zaman ortada bir adaletsizlik yok mu? Sömürü nedir? İşçinin emeğini soyut bir meta olarak satması, satıldığı andan itibaren emek gücünü satması, satıldığı andan itibaren o emek gücünün artık işverenin ya da burjuvanın malı haline gelmesi ve onu kendisinin karar verdiği ve vereceği bir şekilde kullanması ve sonuçta da ortaya o emek gücünün satılırken ki değerinden çok daha fazla bir değerin çıkması, ikisi arasındaki fark, yani emek gücünün soyut bir şey olarak satılırken ona verilen ücret ile o emek gücünün emeğe dönüşmesiyle ürettiği değer arasındaki fark, artık değer dediğimiz şey, onu da temellük eden kapitalist. Dolayısıyla buna da sömürü diyor Marx. Peki bu adaletsizlik değil mi? Herkesin aklına ilk gelen şey şu oluyor tabii ki. Elbette adaletsizlik. Marx öyle değil diyor. Şöyle diyor. Para sahibi, yani kapitalist, bir günlük emek gücünün değerini ödemiştir. Sattım ben üniversiteye emek gücümü. Ayda şu kadar liraya, onu da güne böldüğümüz zaman saat başına bana şu kadar para veriyor. Sonra diyor ki, artık senin emeğin benim. Dolayısıyla o emekle sen günde kaç saat ders vereceksin? Kaç tane öğrencin olacak? Kaç tez okuyacaksın? Ya da kaç bilmem ne falan, bunlara sen karar veremiyorsun. Bunlara ben karar vereceğim. Dolayısıyla benim emek gücümü somut emeğe dönüştürüyor ve ben o somut emek gücünü, somut emeği harcadığım zaman ortaya yeni bir değer çıkartıyorum. Bu ortaya çıkarttığım, ürettiğim değer emek gücümü satarken aldığım paradan çok daha fazla. Gidip şey diyemiyorum, bak arada fark var, bana verin şunu. Daha diyorlar ki yok, biz almıştık senden o emek gücünü zaten. Dolayısıyla o senin değil, sen bir şey isteyemezsin artık, talep edemezsin. Şimdi Marx da öyle diyor. Diyor ki, para sahibi bir günlük emek gücünün değerini ödemiştir. Bunun için onun bir günlük kullanımı, bir günlük emek ona aittir. Emek gücünün günlük geçiminin yarım günlük mal olmasına, çalışmaya mal olmasına karşılık aynı emek gücünün tam bir gün çalışabilmesi, yani emek gücünün, benim o emek gücünü yeniden üretebilmem için aslında yarım gün çalışmam yeterli ama tam gün çalışıyorum, çalışabilmesi ve dolayısıyla bir gün zarfında kendisi için ödenenin iki katı değer yaratması kuşkusuz satın alan için iyi bir şanstır ama satıcı için de işte haksızlık değildir diyor. Yani baktığınız zaman bu perspektiften sanki Marx kapitalizmi savunuyormuş gibi, burjuvaziyi savunuyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü kapitalizmde önemli olan nedir? Değişimde eş değerlerin değişmesi. Bu adalet için yeterli. Aldığıma karşılık onunla eş değer bir şey veriyor olmam. Ama tabii ki ben emek gücümü soyut bir güç olarak, emek gücü olarak sattığımda onun değerinin ne olduğuna ben karar vermiyorum. Klasik ekonomi politiğin kuralları karar veriyor. Dolayısıyla da orada da bir haksızlık yok. Bu anlamda dolayısıyla eşdeğer olan, eşdeğer olanla mübadele edildiğinden dolayı ortada bir kural ihlali yok ve dolayısıyla aslında emek gücünün, daha doğrusu artık değerin kapitalizm veya kapitalist tarafından temellük edilmesi bir adaletsizlik durumu göstermiyor. Şimdi nitekim Marx yine Gotha programının eleştirisinde der ki, Gotha programının eleştirisi Marx'ın aslında ilginç bir metindir, şu açıdan ilginç bir metindir. Marx Engels'in toplu eserlerine baktığınız zaman 50 cildi geçti. Postkapitalist toplumun neye benzeyeceğine dair söyledikleri şeyler çok çok çok çok sınırlıdır. Çok minimal düzeydedir. Ve bunlardan bir tanesi de Gotha programının eleştirisidir. Üstelik dediğim gibi aslında marjinal notların bir araya getirilmesinden oluşmuş bir metindir. Sistematik bir metin değildir. Şimdi o metinde tekrar oraya geri dönüyorum. Diyor ki Marx hukuk diyor hiçbir dönemde toplumun ekonomik yapısından ve bu yapının koşullandırdığı kültürel gelişimden daha yüksek olamaz. Yani hukuk kültürün bir parçasıdır ve o kültürü belirleyen nedir? Ekonomik yapıdır. Ekonomik yapı tarafından. Ve diyor ki Marx, diyelim ki kapitalizmi ortadan kaldırdık ve post kapitalist topluma geçtik. Şimdi bu kapitalist toplumunda, post kapitalist toplumunda diyor Marx, iki tane aşaması olacak. Bunlardan ilk aşama, Marx'ın kendi terimleriyle söylüyorum, rahminden çıktığı eski toplumun doğum izlerini hala taşıyacak. İçinden çıktığı rahim nedir? Kapitalizm. Dolayısıyla post kapitalist toplumda ki birinci aşama hala da kapitalizmin izlerini taşıyacaktır. Ve burada şu soruya cevap arıyor Marx. Post kapitalist toplumda dağılım hangi ilkeye uygun olarak gerçekleştirilecek? Üretilen değeri nasıl dağıtacağız? İşte diyor Marx, tam da birinci aşaması olduğu ve kapitalizmin izlerini üzerinde taşıdığı için orada kullanılacak, birinci aşamada kullanılacak olan ilke eşit hak ilkesidir. Şimdi ne demek eşit hak ilkesi? Bir tarafta meta söz konusu olduğunda eş değerlerin birbirleriyle mübadelesi vardı kapitalizmde. Bu da kapitalizmin izlerini taşıyan bir aşama. Dolayısıyla burada da aynı ilke dağılım için geçerli olacak. Eş değerlerin mübadelesi ve dolayısıyla da ne çıkacak? Verili bir emek miktarı başka bir emek miktarıyla mübadele edilebilir denecek. Ve birinci aşamada ilke şu olacak. Herkesten yeteneğine göre, herkese katkısına göre. Ve Marx diyecek ki, bir dakika, burada bir problem var elbette. Çünkü bu bir eşitlik ilkesi. Ama diyecek, eşitlik sosyalizmin düsturudur, ilkesi değildir ve olamaz. O da bir yanlış anlaşılmadır. Ben de mesela öyle sanırdım gençlik yıllarında. Sanırdım ki sosyalizm eşitlik ilkesi üzerinde temellenmiş bir doktrindir. Sonra babama falan tartışırken o derdi ki, oğlum bak, beş parmağın eşittir mi? Eşit değil, ne? Olmaz o sosyalizm falan. Ben de kendi kafamda ona cevap arardım. Sonra Marx da aynı şeyi düşünüyormuş. Yani aynı şeyi söylüyormuş. Sorun çözüldü. Şimdi diyor ki Marx, eşitlik ilkesi aslında burjuva toplumunun bütün izlerini sırtında taşır. Her eşitlik ilkesi aslında doğası gereği bir eşitsizlik ilkesidir. Niye? Çünkü sizin insanları eşit görebilmek için kullandığınız kriter, insanlara tek bir açıdan bakar, onları tek bir veçeleri itibariyle eşit olarak değerlendirir. Ama geriye kalan kısmı insanların eşit değildir. Ve dolayısıyla sistemi bunun üzerinden kurarsanız, birazdan tekrar geleceğim oraya, bir eşitsizlik durumu ortaya çıkar. Eşitlik standartı post kapitalizmin birinci aşamasında kullanılacaktır. Eşit miktarda emeğe, eşit miktarda değer verilecektir. Ama bu eşitlik ilkesi bir eşitsizlik ilkesidir. Niye? Çünkü eşit miktarda emeği herkes sağlayamaz diyor Marx. Çünkü bazılarının kapasiteleri diğerlerine göre daha güçlüdür. İkincisi, aynı miktarda kapasiteye sahip olsak ve aynı miktarda emekle biz katkıda bulunsak bile iki kişi, örneğin ben ve sevgili dostum Osman, şu olabilir, benim bir çocuğum olabilir, onun çocuğu olmayabilir. Benim iki tane vardır, onun belki beş tane vardır. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız farklıdır. İhtiyaçlarımız farklı olduğu ölçüde de biz aynı miktarda emeği katkı olarak verip aynı miktarda aldığımız zaman ihtiyaçlarımız farklı olduğu için aslında birimiz diğerine göre daha fazla veya daha az almış olacaktır. Bir çocuğu beslemekle üç çocuğu beslemek aynı şey değil elbette. Ya da ben sağlığıma çok dikkat ediyorumdur ve organik gıda yemek istediğim için daha pahalıya alıyorumdur yumurtayı. İnanmışımdır o şeylere, söylemlere. Ondan sonra öteki ise organikçi değildir, daha az para harcar. İhtiyaçlarımız da böyle manipüle ediyor bu arada kapitalizm. Yani neye ihtiyacımız olduğunu da tam bilemiyoruz. Dolayısıyla da burada mesele nedir diyor Marx, eşitlik ilkesini de kullanamayacağımıza göre o eşitlik ilkesinin ait olduğu hukuk sistemi veya adalet anlayışı tamamen kapitalizmin izlerini taşıyan bir adalet anlayışıdır. Ve daha sonra bu adalet anlayışı terk edilip bambaşka bir ilke benimsenecektir. Şimdi tabii burada ne diyebiliriz? Hala da burada bir adalet kavramı yok mu? Burada kullanılan mesela sömürü gibi kavramlarla demiştik. Veya daha önce dedi ki Marx, mesela kapitalizm açısından kölecilik adaletsiz gibi gözükür. Ya da kapitalizm içerisinde mala hile karıştırmak adaletsiz gibi gözükür. Dolayısıyla adalet kavramının hala bir yeri yok mu sorusuna şöyle bir ayrım yaparak ben cevap veriyorum. Diyorum ki belli noktalarda tabii ki biz normatif bir takım kavramları kullanabiliriz. Ama bu Marx'ın yaptığı gibi kapitalizmin bilimsel bir eleştirisine katkıda bulunacak bir şey değildir. Marx'ın özellikle kapital dönemi bilimsel bir kapitalizm eleştirisi olduğu için içinde ancak kapitalizmi açıklamaya yönelik bir takım unsurlar kullanılabilir. Yoksa ona işte getireceğimiz normatif getireceğimiz normatif yaklaşımlar ve yargılar sadece bizim yanımıza kâr kalır. Belki bizi rahatlatabilir ama kapitalizmi anlamamıza yardımcı olmaz. Marx'ın kendisi de zaten buna çok benzer bir şeyi Kapital'de Aristoteles için söylüyor. Diyor ki Aristoteles maalesef soyut emek kavramına sahip olmadığı için kendi içinde bulunduğu dönemin ekonomik sistemini anlayamamıştı. Ama daha sonra biz bu soyut emek kavramını geliştirmek suretiyle köleci toplum mekanizmasını daha iyi anlayabiliyoruz. Ama bundan hareketle köleciliği eleştirmek, adaletsizlik demek bizim yaptığımız türden işin bir parçası değildir demeye getiriyor. Tabii şeyleri atlıyorum buradan. Yani daha kaba bir yaklaşım şunu da diyebilirdi. Ya adalet açısından kapitalizmi eleştirmek reformizmdir. Halbuki işte solcular ne olur? Devrimcidirler. Dolayısıyla reform yerine devrimi tercih etmek gerekir. O yüzden adaleti falan bir kenara bırakmak gerekir. Böyle argümanlar var ama bunlar biraz ilkel geldiği için bana şimdilik bunu söylüyorum. Peki, dolayısıyla eğer Marx'ın düşüncesinde, kapitalizm eleştirisinde adalete yer yoksa, Marx'ın kafasındaki postkapitalist toplumda adalete yer var mı? Adalet kullanılabilir bir şey mi? Sorusuna az önce kısmen cevap verdim. Gotha programının eleştirisinde söylendiği üzere Marx diyor ki postkapitalist toplumda adaletin koşulları ortadan kalkacaktır ve dolayısıyla adaletten bahsetmek aslında boş bir laf kalabalığından ibaret olacaktır. Ve burada kullandığı adaletin koşulları kavramı elbette orijinal değil. David Hume'un meşhur Circumstances of Justice kavramına gönderme yapıyor. O da nedir? Adaleti gerektiren koşullar nelerdir? Bir, kıtlık, yani bir takım tüketim maddelerinin veya herkesin kullanmak istediği şeylerin herkese yetecek kadar olmaması, kıt olması ve bu kıt olan şeylere yönelik olarak ortaya çıkan rekabetin kendisiyle beraber getirdiği çatışma. Dolayısıyla kıtlık ve çatışma. Şimdi kıtlık ve çatışmayı nasıl aşacağız? Tabii ki Marx'a göre eğer artık değer temellik edilmezse, eğer üretilen değer gerektiği gibi paylaşılırsa, o zaman adaletin gerektiren koşullar da ortadan kalkacağı için adalet kavramına da postkapitalist toplumda gerek kalmayacak. Nasıl olacak bu? Demin sözünü ettiğim postkapitalist toplumun ikinci aşamasında uygulanacak ilkeyle olacak. O ilke de nedir? Birincisi eşitlik ilkesiydi. Herkesten emeğine göre eşit emeğe eşit miktarda değer. Halbuki demişti ki Marx, eşitlik ilkesi, her eşitlik ilkesi bir eşitsizlik ilkesidir. İnsanları tek bir açıdan ele alır. Dolayısıyla da farklılıklarını dışarıda bırakır. Ama o farklılıklar dolayısıyla ortaya bir eşitsizlik çıkar. İkinci aşamada kullanılacak olan ilke nedir? Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Şimdi herkese ihtiyacına göre dediğinizde artık bir eşitlik ilkesi kullanmıyorsunuz. Çünkü ihtiyaçlar eşit değil. Dolayısıyla herkesin ihtiyaçlarının ortak olarak karşılanabilmesi için ortada bolluk olması lazım. Bolluğu nasıl temin edeceğiz? Bolluğun temin edilmesi artık değerin temellik edilmesinin önüne geçilmesiyle ancak mümkün olan bir şey. Yani üretilen değerin bir kısmına birilerinin el koyması engellendiği andan itibaren, bu ortak mülkiyet haline geldiği andan itibaren, o zaman herkesin ihtiyaçlarının mümkün olduğu kadar zengin bir şekilde karşılanması. Ama tabii demin özellikle o gıcık lafı ettim organik gıda ile ilgili. İşte öyle bir noktaya da gelebiliyorsunuz ki ihtiyaçların ne olduğu konusunda karar vermek ve ihtiyaç teorisini bir şekilde etik bir şekilde temellendirmek zor hale geliyor ki nitekim bu konuda bir literatür var. Yani ihtiyaçları nasıl ayırt edeceğiz, nasıl kategorize edeceğiz bunların karşılanmasını daha hangi kriterleri kullanacağız? Bunlar hepsi kendileriyle birlikte gelen çok önemli argümanlar. Şimdi efendim lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi bu perspektiften bakıldığında tabii ki diğer perspektifler, diğer yorumlar, 4 tane yorumun mümkün olduğunu söylemiştim. Fakat dedim ki zaman darlığından dolayı ben Marx'ın kendi metinlerindeki çok bilinen bir takım pasajlardan hareketle ne yapacağım? Marx'ın kapitalizme eleştirisinin aslında iki nedenle adalet kavramını içermediğini söyleyeceğim. Biri dediğim gibi Marx'ın adaleti bir burjuva kavramı olarak görmesi. Niye? Çünkü burjuva kapitalizmde adalete gerektiren koşullar var. Kıtlık var, rekabet var, çatışma var. Bunun için adalete ihtiyacımız var. Ama bunun ortadan kalktığı yerde adalete ihtiyacımız olmayacak. Dolayısıyla da adalet hakkında konuşmak bir tür içi boş laf salatasına dönüşecektir diyor Marx. Ama dikkat, buradaki adalet gelir davranı adaleti. Yoksa şey değil. Yani retributive justice dediğimiz ceza hukukunu gerektiren adaletten bahsetmiyoruz elbette. Dolayısıyla soldan gelen eleştiriler de bence manasız. Yani Sovyetler Birliği'nin ya da Çin'in ya da bilmem başka bir yerin işlemiş olduğu suçları tartışırken bu gelir dağılımı bağlamında yapılan bir tartışma değil. Başka suçlardan bahsediliyor orada. İşte ne bileyim politik itaatsizlik ya da ne diyor, disidansa ne diyoruz? Ne diyor disidansın Türkçesi? Unuttum şimdi. Ama vesaire. Şimdi mesele nedir dolayısıyla? Bir, Marx'ın kapitalizm eleştirisinde adalet kavramı kullanılmıyor. İki, Marx'ın tahayyülündeki postkapitalist toplumunda da adalete ihtiyaç yok. Peki Marx adalet, bunlar böyle eleştirmiyorsa kapitalizmi niye eleştiriyor? Nedir eleştirisinin içeriği? Orada işte benim felsefeciliğim giriyor devreye. Yani daha doğrusu felsefeci olduğum için belirli bir geleneği takip ediyorum. Marx niye adalet, nasıl eleştirmiştir? Marx'ın kapitalizm eleştirisinin içeriği nedir? Bunun için bir takım kavramları tartışmak gerekiyor elbette. Yine çok güçlü bir literatür var burada. Ancak ben bir burada çok kısa bir cevap taslağı önerip tamamlayacağım. İsterseniz tartışabiliriz. Bu taslak çerçevesinde Marx'ın kapitalizm eleştirmesinin nedeni, her şeyden evvel Marx'ın kapitalist toplumdaki iş bölümüne duyduğu tepkidir. Kapitalist toplumundaki iş bölümü derken kastettiğim de sizlerin hekim ya da benim felsefeci, babamın iş adamı, annemin ev hanımı ya da kız kardeşimin bir şey olması anlamında iş bölümü değil. O çok yanlış anlaşılan bir kavramdır Marx'ta. Burjuvazi ile proletarya arasındaki iş bölümü. Ve bu iş bölümünü belirleyen şey de üretim araçlarının mülkiyetidir. Elbette. Dolayısıyla Marx'ın en temel tepkisi mülkiyet ve özellikle de üretim araçlarının mülkiyetinden kaynaklanan toplumsal iş bölümü. Şimdi kapitalizmde ortaya çıkan o bütün kötülüklerin kaynağı üretim araçlarının mülkiyetinden kaynaklanan ve ücretli emek sistemini tanımlayan iş bölümü oluyor dolayısıyla. Peki buradaki esas mesele nedir Marx'a göre? İş bölümü dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğunun karar verme yetkisi taşımadıkları bir süreçte sürekli olarak aynı işi yapmak suretiyle çalışıyor olmaları Marx'a göre şöyle söyleyeceğim. İnsanı insanlığından çıkaran, fabrikada ilelebet yinelenen küçük aptalca bir işleme rapt edilmiş bir insan kırıntısına indirgeyen ve böylece üretim faaliyetini emek cezasına dönüştüren şey, yani insanlık dışı bir koşul olaraktır, iş bölümü dediğimiz şeyin ta kendisi. İnsanların aynı fabrikada her gün aynı işi dayılana kadar yapıyor olması, geriye kalan zamanda ertesi günü aynı işi yeniden yapabilmek için gerekli olan enerjiyi toplamakla geçirmesi. Tabii eve gidebilirse. Minibüsteki son yolcuyu düşünürseniz eğer, vardıktan sonra. Ve dolayısıyla da komünizmin ileri aşaması, ikinci aşaması, bu insanlık dışı koşulu ortadan kaldıracağı için insanın tam anlamıyla özgürleşmesini sağlayacak olan evre Marx'a göre. Şimdi Marx'tan bir alıntı yapmıştım. Onu tekrar hatırlatacağım. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyaçlarına göre. Burada Marx'ın dile getirdiği ve diğer metinlerinde de ısrarla altını çizdiği eleştiriye göre kapitalizm insanı iş bölümüne esir ederek refahını, oluşturduğu cemaati ve en önemlisi kendini gerçekleştirmesini engelleyen bir sisteme dönüşüyor. Yani bir insan olarak çok güçlü potansiyellerim olduğu halde kapitalist iş bölümünün bana dayatmış olduğu rol benim sahip olduğum kapasite veya potansiyelleri aktif hale getirmek, kuvveye dönüştürmek, fiili hale getirmek suretiyle kendimden bir şey üretme, yeni bir şeyi, daha iyi bir şey yapma imkanımı elimden alıyor. Bu anlamda kapitalizm, felsefede yaptığımız bir ayrım vardır. Negatif özgürlük ve pozitif özgürlük. Pozitif özgürlük dediğimiz şeyi imkansız hale getiriyor. Negatif özgürlük, liberalizmin özgürlük anlayışıdır. Eğer bir insanın önünde engel yoksa insan özgürdür. Ama bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kafası ve liberalizmin özgürlük anlayışı. Bir de ta antik Yunan'dan beri gelen ve Marx'ın da dahil olduğu bir geleneğin özgürlük anlayışı vardır ki, bu özgürlük anlayışına göre herkesin sahip olduğu belli bir takım güçler, kapasiteler ve potansiyeller vardır. İnsan ancak bu potansiyellerini gerçekleştirdiği ölçüde insan olur. Fakat tabii ki bu potansiyellerin gerçekleştirilebilmesi için de insanın zamana ihtiyacı vardır. Ama kapitalist toplum dayatmış olduğu üretim biçimi ve insanları orada bir makinenin, bir dişlisinin, bir çarkına, hatta onun bir dişlisine indirgemek suretiyle elinden bu imkanı aldığından dolayı insanın kendisini insan olarak gerçekleştirmesinin, kurmasının, yaratmasının önündeki en büyük engeldir. Ve dolayısıyla özgürlüğümüzü, pozitif özgürlüğümüzü, kendimizden işi yapmak, iyi yaşamı gerçekleştirmek faaliyetimizi engellediği ölçüde kapitalizm eğer sorunlu bir sistemse, Marx'ın bu sisteme getirdiği eleştiri her şeyden evvel etik bir eleştiridir. Etik derken şunu kastediyorum, etos kavramı antik Yunanca'da etiğin kökenindeki kendiliktir, karakter anlamına gelir. Ve pozitif özgürlük insanın kendisini, etosunu kurabilmesidir. Bunu yaratıcı bir şekilde yapabilmesidir. Bunun önüne geçtiğiniz takdirde etik bir faaliyeti engellemiş olursunuz. İnsanın kendisini kurması etik bir faaliyettir. Ahlaki değil. Dolayısıyla Marx elbette ahlaka karşıdır. Özellikle de burjuva ahlakına ama etik kavramına karşı değildir. Tam tersine ahlak eleştirisi etik bir eleştiridir. Çünkü antik Yunan'dan beri var olan gelenek şunu söyler. İnsan elbette tanrılardan farklı, hayvanlardan da farklı. Onu farklı kılan bir takım potansiyelleri var. Bunlar içinde rasyonel potansiyeller, yaratıcılık potansiyelleri çok önemli. Marx bunu zaten Grundrisse'de falan söylüyor. İnsanın toplu halde kendini geliştirmesi. Ve Alman ideolojisinde de bunun çok önemli bir rolü var tabii bu özgürlük anlayışının. Ve kapitalizm iş bölümü dolayısıyla beni, sermayedar olmayan beni, emeğimi ücret karşılığında satmaya zorlayarak ve sattığım emeğin nasıl kullanılacağına dair müdahale etmemi de engelleyerek benim o emeğimi istediği gibi ve istediği sürece kullanarak, ki neoliberalizmde şimdi bunun bambaşka bir aşamasına geldik elbette, vahşi kapitalizmin en vahşisi ne yapıyor? Tabii ki kendimi bir insan olarak yaratmak için ihtiyaç duyduğum faaliyetlerden hiçbir tanesine yapmama izin vermiyor. Hadi ben şanslıyım, akademisyenim. Okuldan çıktıktan sonra eve gelirken okuyorum. Ya da zaten okulda derste anlattığım şey benim kendimi kurmam için bir araç da ben burada esas olarak proletaryadan bahsediyorum. Ya da prekaryadan bahsediyorum. Plazacılar da bunlardan farklı değiller. Bugün hatta esnek emek veya çalışma şartları adı altında kakalanan o yeni sistemde evinde sabahleyin kalkıp pijamasıyla kahvesini koyup bilgisayarın başına geçir, bilmem neredeki Los Angeles'taki bilmem ne şirketinin hangi borsadaki hisseleri yükselecek diye akşama kadar onunla uğraşan insan da bundan muaf değil. Bütün hayatımızı sömüren, emen bir şey bu. Onun yerine ikame ettiği de nedir? İşte portakal suyu iç, squash oyna falan filan eğer boş vaktin olursa. Halbuki insanın yaratıcı gücü Marx açısından çok önemlidir ve Marx der ki zaten tarihin başladığı nokta ne olacak? İnsanın zorunluluklarını aştığı nokta. Bugünkü zorunluluklarımız hayatta kalma zorunluluğu. Gelecek olan yeni sistemde, postkapitalist sistemde zorunlulukların ötesine geçtiğimiz andan itibaren hayat bizim için belki de ludik bir faaliyet olacak. Ludik derken oyunla ilgili. Ama oyun derken tabii ki yani benim 6 yaşındaki oğlumun oynadığı oyundan biraz daha farklı bir oyun bu. Yaratıcılık. Kendi kurallarımı koyduğum bir faaliyet içerisindeki yaratıcılık ve buradan kendimden bir şey üretmem. Kapitalizmin engellediği şey bu. Yoksa adilmiş değilmiş falan değil bence Marx'ın buradaki itirazı. İşte adalet ve hakların tabii ki burada yeri yok. Bu açıdan da Marx'ın dolayısıyla ben getirmiş olduğu kapitalizme eleştirinin elbette merkezinde bir iktisadi analiz var. Bu iktisadi analiz değer teorisiyle ve artık değerli ve artık değerin nasıl temellük edildiğini anlamamızı sağlayan bir şey. Ama bunu anlamak kapitalizmi eleştirmek için yeterli değil. Çünkü artık değerin temellükü yoluyla gerçekleşen o iş bölümü ve onun emekçiyi koyduğu nokta etik bir eleştirinin kapısını açan ve kapitalizme de niçin itiraz etmemiz gerektiğini bize söyleyen bir şey. Kapitalistin kendisinin de itiraz etmesi lazım buna. Aslına bakarsanız niye? Çünkü kapitalistin de çok büyük bir kısmı hayatının 24 her gün 24 saatinin 18'ini para kazanmaya çalışmakla, kazandığını muhafaza etmeye çalışmakla geçiriyor. Yani parası olduğu için tatil yaptığında daha lüks bir otelde bunu yapıyor olması aslında onun için bir kazanç değil. Bunu çok güzel söyler Adorno ile Horkheimer, aydınlanmanın diyerek değil de. Burjuva da aslında mahkumdur o sisteme ve aynı şekilde o da kendinden yeni bir şey yapacak vakti bulamaz. Çünkü bütün derdi günü parayı kazanmak, arttırmak, çoğaltmak ve bu sistemi devam ettirmek. Bu herkesi kendine esir eden bir sistem, insanlık dışı bir sistem. İnsanın kendini insan olarak kurmasını ve devam ettirmesini engelleyen bir sistem. Bunun için ortadan kaldırılması gerekiyor derim ben ve bir saate yakın konuştuğum için özür dilemek suretiyle hatta bir saat konuştuğum için hızla susuyorum. Teşekkür ederim.